Ayrım 24. Sayfa 316. Beliani, savaşımcılığı, alaycılığı ve de sükunetiyle bu dayanıktan yoksun suçlamaları ve entrikaları teker teker çürütmüştür. Tamam. Muhalif basın, hükümeti eleştirmek için yeni bir koz geçirmişti eline. Dava aceleye getirilmiş ve gereken ciddiyet gösterilememiştir diyorlardı. Pavakos yanlısı basın da, hükümet Amerikalara yaranmak için antikomünist bir tavır takılmıştır diye yazmıştır. Bu arada bir kısım muhalifler de elde olan kimi belgelerin iktidardaki EPEK partisinden bazı politikacıların casuslarla olan ilişkilerinin açığa çıkarılmasından çekinildiği için gizlendiğini ileri sürmeye başlamışlardı. İçişleri Bakanı Rendis ise söylenenlerin gerçek dışı olduğunu, papagoz yanlılarının mahkemenin otoritesini sarsmak amacını güttüklerini söylemekten çekinmedi. Tabi muhalifler hemen karşılık verdiler. Mahkemenin otoritesini sarsan sizlersiniz. Mahkemenin otoritesini sarstığımızı söylerken bile amacınız bu otoritenin sarsılmasına yardımcı olmaktan başka bir şey değildir dediler. Acı dolu yüzlerimizde de artık gülümseme gücü kalmamıştı. Terör kahramanlarını özellikle üst kademelerde bulunan kişileri de tanık olarak getirmeye başlamışlardı artık. Beluane'nin dediği gibi 30 yıldan beri komünist avı düzenleyenler şimdi intikam alma peşindeler ve bunu çok kötü niyetlerle yapmaktadırlar. Tek ortak bir sağları vardı. Komünist partiler Kominform'a bağlıdırlar. Bu yüzden bu partiler birer casusluk merkezidir. 50 tanıklardan birine şu soruyu yöneltiyordu. Uluslararası Komisko'ya bağlı olan sosyalist partiler de birer casusluk yuvası olarak nitelendirilebilirler mi? Tanık, hayır, çünkü sosyalist partiler Sovyetler Birliği ile işbirliği durumunda değildirler. Bir savunma avukatı, Sovyetler Birliği düşman ülke mi? Tanık, bilemem ama dost ülke değildir. Avukat, yakın bir gelecekte politikamızı değiştirir ve Sovyetler Birliği ile işbirliği yapar duruma girersek, casusluk suçuyla kurşuna dizilecekleri yeniden diriltebilecek miyiz? İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Panopoulos da tanıkları arasındaydı. Beluani emniyetin beyni olarak bilinen bu küçük ve kibirli adamı fena bozuyor, boyunun ölçüsünü almakta hiç güçlük çekmiyordu. Bir ay önce beni odanıza çağırdınız diyordu Beluani. Ve ideolojimle partimi bırakıp sizin saflarınıza geçmemi önerdiniz. Hatta kimseyi ele vermem gerekmediğini, bunun sizin için de benim için de onur kırıcı olacağını söylediniz. Şimdi size şunu soruyorum. Önerinizi kabul ederek saf değiştirseydim değerli bir kişi olacaktım. Oysa kabul etmediğim için birkaç gün içinde casus oluverdim, öyle mi? Beluani de insandı, gururlu bir savaşçıydı. Suçluyor, uyarıyor ve ülkesini, partisini, kısacası gerçeği savunuyordu. Ünvanlar ilgilendirmiyordu onu. Sonunun ne olacağını da biliyordu ama yine de gülümsüyordu. Ah oğlum diyordu annesi ağlayaraktan. Çok yükseklere çıktın yavrum, gerçekleri açıkladın. Seni yaşatmazlar. Vasilik nine ağlıyordu ama Beluani sakindi, lirik bir ozandı sanki. Ve hayata veda ediyordu. Beklemen gerekecek hayat, önce güzel olmanı dilerim. 50'si. Bekle beni demesi gerekmiyordu. Çünkü o da çıkmaya başladığı dik yokuşta izliyordu onu. Aşkta da beraberlerdi, savaşımda da. Şu anda istediğim tek şey beraber, el ele yürümek. Ama önemi yok. Başkaları yürüyecek yerimize diye yazmıştı bir gün. Kaldığı hücreden 50'ye. Doğuda, batıda, radyoların yayınladıkları mesajlar arasında bir mesaj daha var ki, Elen ulusu çok duygulandı ondan. Her şafak vakti kalbim, Yunanistan'da kurşuna diziliyor diyen Türk ozanı Nazım Hikmet'in mesajı. Sana sesleniyorum Yunan ulusu, sizlere sesleniyorum Yunanlı kardeşlerim. Pırıl pırıl bir çocuğunuz, Beluani'sin hayatı tehlikede. Bu insan sadece sizin onurunuzun sembolü değil, bütün ilerici dünyanın sembolüdür. Şu anda mesajımı dinleyen Yunanlılar arasında Niko Beluani'sin politik ve sosyal inançlarına inanmayanlar bulunabilir. Ama şuna inanıyorum ki Yunanistanlı her vatandaşın, cesaretin, namusun, inancın, sevginin değerini bilen herkesin bu yiğidin ölümle yargılanması sırasındaki ilkelerini savunma biçimine hayranlık duymaması olanaksızdır. Bağımsızlık mücadeleleri sırasında Yunan halkı birçok yiğit yetiştirmiştir. Bu yiğitler kimseye boyun eğmemiş ve davranışlarıyla, açık yüreklilikleriyle, eylemleriyle, Sokrates'in uyguladığı protesto biçiminden daha başka protesto biçimleri de olabileceğini ispatlamışlardır. Bu ulusal yiğitler arasında Beluani'si de yerini almıştır. Şayet Belioannis'i katlederlerse, sadece Yunanistan gerçek bir yiğidini, mükemmel bir insanını yitirmekle kalmayacak, bütün insanlık, cesaretin, namusun sembolü olan bir savaşçısını yitirecektir. Belioannis, celatlarından bağışlanmasını asla istememiştir. Ama bir gün gelecek, onu katledenler, Yunan ulusunca bağışlanmaları için yalvarıp yakaracaklardır. Yunanlı kardeşlerim, halkımın duygularını bir Türk ve halkının bir ozanı olarak Türkiye'nin bugünkü başbakanlarından çok daha iyi bir biçimde ancak ben dile getirebilirim. Siz gerçek Yunanlılara sesleniyorum. Gelin Niko Belioannis'i kurtaralım. Yunanistan için kurtaralım. Türkiye için kurtaralım. Bütün dünya için kurtaralım. Çözülenlere indirilen darbeler gerçekten çok ağır. Bacısı kendi avukatları da ayıplıyordu. Asıl dayanılamayacak acıyı ise karısı veriyordu ona. İçişleri Bakanı Randis'iyle dost olacak kadar alçalan karısı. Dostunun da isteğiyle onur kırıcı öneriler geliyordu karısından. Bir gün salondaki cansızlar bile titremeye başlamıştı. Bacısı'nın askeri mahkemeye sunduğu dilekçeden. Pişmanlığını ispatlaması için savaşmak üzere Kore cephesine gönderilmesini istiyordu. İşkenceciler ise tabii çok hoşlanıyorlardı bu adamın yokuş aşağı yuvarlanıp gitmesinden. Daha da alçalması, kendi adamları durumuna gelmesi, ilerideki projelerine de yarayacak her türlü açıklamayı yapması için ona olmayacak sorumluluklar yüklüyorlardı. Önemli tanıklardan biri, Genelkurmay'da görevli Albay Papatansiyu da şunları söylemekten çekinmedi. Baçı gibi adamlar Belioannis'ten daha tehlikelidir. Çünkü Belioannis hiçbir zaman nelere inandığını, neyi amaçladığını gizlemedi. Celse arasında da avukat Mina şöyle söylemişti. Bu albay bir gün emniyetteki bir soruşturmada bulunmuş. Niko'yu görünce karşı cephelerde bulundukları bir savaşı anımsamış ve şöyle demiş ona. Bu savaşı meslekten olmayan bir subayın hazırlayabileceğini hiç düşünemezdim. İşte bu kadar. Yiğitliğini düşmanı bile kabul etmek zorunda kalıyor. Mina hem Baçı'yı ağır suçluyordu hem yine de onu anlamak için çaba gösteriyordu. Aslında benim de kafamı aynı düşünceler zorlamıyor değildi doğrusu. Bu adam çok alçaldı. Hayatını bağışlamalar için kişiliğini yitirdi. Çamura yuvarlandı. Ama bak dikkat ettin mi? Polise yardımcı olmasına karşın onların da nefretini kazandı. Bundan şu sonuç çıkarılabilir. Tüm bildiklerini söylememiş onlara. Ve istedikleri gibi kullanamadılar onu diye ekledim ben de. Evet doğrudur dedi Galios biraz rahatlayarak. Kendi Akdeniz politikalarının ana düşürmeseler de onu, şimdi ülkenin en önemli düşünürlerinden biri olacaktı. Ağır Endüstri adlı kitabı bence çok değerlidir. Ülkenin yeraltı zenginlikleri nelerdir? Bu zenginliklerden yararlanma yolları nelerdir? Bu konuyu inceliyor bilimsel olarak. Kim bilir nasıl bir eziklik, bir yalnızlık duyuyor şu anda. İyice düşünürsek Bacis'in büyük bir trajedi yaşadığını anlarız dedim. Sonra askeri mahkeme salonuna bir er alındı. Adı Taki Lazaridis. Savunmasını yapacak. Sevecen ama acı dolu gözleriyle çevresine bakıyor. Hayatı daha doğru dürüst yaşayamadan ölümle burun buruna gelmiş. Tanıkları nefretle süzüyor. Daha dün vatanı satanlar onlardı. Oysa bugün sanık sandalyesinde bile oturmuyorlar. Lazaridis söylemek istediğin bir şey var mı diye soruyor başkan. Söylemek istedikleri mi? Şimdi söyleyeceklerinin işkencelerin yüreğine korku girmeli asıl. Artık o eski utangaç ve saf çocuk değil ki. Gözleri şimşek şimşekti. Gök gürültüsü gibiydi sesi. Düşecek olan yıldırımın asıl kendisini yakacağını iyi bildiği belliydi. Ve sesi gümbür gümbür ötüyordu salonun içinde. 9 yıl önce vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşmak yürekliliğini gösteren bir kişi bu salonda aynı yerde Alman askeri mahkemesi tarafından yargılanmış ve ölüme mahkum edilmişti. Bu kişi babamdı. Aynı dönemde Trakya'nın Bulgar faşistlerinin eline geçtiği sıralarda Bulgar askeri mahkemesinde ülkesinin kurtuluşu için savaştığı gerekçesiyle bir kadın ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu kadın da benim annemdi. Kurtuluştan sonra direnişçilerin verdikleri savaşım değerlendirilecek, tanınacak diye bekledim. Ama tam tersi oldu. Annem hala hapishaneden hapishaneye, sürgünden sürgüne sürükleniyor. Oysa hiçbir somut suç yöneltilememişti ona. Bugün tam 9 yıl sonra, demek sıra bana gelmiş. Büyük bir suçtan yargılanıyorum şimdi, vatana ihanet suçundan. Tezgahlanmış bir oyun olan bu casusluk suçunu reddediyorum çünkü. Çok iyi biliyorum. Yunan Komünist Partisi, Casuslar ve Hainler Partisi değildir. Babam hain olsaydı Almanlar tarafından kurşuna dizilmeyecekti. Anam hain olsaydı Bulgarlar tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmeyecekti. Ve sadece onlar da değil, binlerce elen komünist hayatını vermiştir bu uğurda. Telsizlerin varlığını inkar etmeyeceğim çünkü orada çalışan insana karşı borçlu hissediyorum kendimi. O benim ikinci babamdı. Ayrıca ben de aynı partinin ilkelerine inanıyorum. Şuna da inanıyorum. O telsiz gerekliydi. Yasa dışı koşullarda barış ve genel affın gerçekleşmesini sağlayabilmek için gerekliydi. Diyeceğim, telsizin varlığını haber vermemeyi bir borç bildim. Haber verseydim gerçek bir hain olacaktım. Ey kendilerini tek başlarına savunan yiğitler, sizleri nasıl alkışlamalı? Bir kenarda duruyorum, kalbim küt küt atıyor, eli savunmasını yapmak üzere. Annemizin gölgesi sanki bir hayalet gibi dolaşıyor salonda. Sanki onu görüyor gibi oluyorum. Metaksas diktatoryası sırasında da 50, Pire'de dikta rejimine karşı ilk öğrenci direnişini düzenlemiş ve polisi aranmıştı. İşte annemizin o zamanki çırpınışını, yürek parçalayan haykırışını yeniden duyuyor gibiyim salonda. Nereye gidiyorsun kızım diyor. O küçücük burnunla ateşe gittiğinin farkında mısın? Kurt ninenin kılığına bürünmüş seni gözlüyor. Ama anneciğim, edebin sesi her zaman namusun da sesi olmuyor ki. Elli'yi izliyorum, mikrofona yaklaşıyor. Kara gözleri öfke dolu, inatçıdır ve güçlüdür, bilirim. Savunmasına başlıyor. Yapılan suçlama salt benimle ilgili olsaydı, kişi olarak yargılansaydım, tüm Yunanların yapacağı gibi, suçlamanın mesnetsiz, kabul edilemez olduğunu söyler, bir iftira sonucu yapıldığını ileri sürerdim. Ama sorun o denli basit değil. Çünkü sorun tümüyle karanlık noktalar içeriyor. Bu karanlık noktalar bundan önceki davada da kendini göstermeye başlamıştı. O davada polis Kronderis'in tanıklığına başvuruldu. Kronderis bir casusluk olayından söz etti. Ayrıca savcı casusluk suçuyla yargılanmamız gerektiğini söyledi. Bunların dışında parlamentoda iki bakanın yaptığı konuşma üzerinde de durmamız gerekir. Bunlardan biri o davanın hemen kesilmesi ve casusluk suçuyla yargılanmamız gerektiğini önermişti. Bu durumda şimdiye dek ölüme mahkum edilmemiz, hatta kurşuna bile dizilmiş olmamız gerekirmiş. Bütün bunlar kafamızda bazı soru işaretleri yaratıyor. Ya mahkumiyet kararımızın olağan askeri mahkeme tarafından alınması gerekiyordu. Çünkü dağıtılan olağanüstü askeri mahkemenin kararı geçersiz olabilirdi. Ya da olağanüstü askeri mahkemelerin kapanmasıyla komünizme karşı verilecek savaşımın olan askeri mahkemelerce sürdürülebileceği düşüncesi egemendi. Suçlama ile ilgili olarak 3 nokta üzerine durmak isterim. En önemli tanık olarak Panopoulos gösteriliyor. Buna göre ben Plumbidis ile Belyani arasında aracılık rolünü oynamışım. Ama bilindiği gibi geçen davada da suçlamamın ve mahkum edilmemin nedeni buydu. Diğer tanıklar arasında benim için en önemli tanık Bacis'tir. Bacis'in yaptığı tanıklığın nedenle ciddi olduğu şundan da anlaşılabilir. Bacis ilk olarak beni 1949 yılında Plumbidis'in evinde gördüğünü söyledi. İfade verirken 1945 yılında Trikala'da tanıdım onu dedi. Daha sonra da 1943'te Alman işgali sırasında ilk olarak tanıdığını hem de 1947 yılında kendisinin yayınladığı Andios dergisi yönetim yerinde tanıştığımızı söyledi. Bunların hangisi doğru acaba? Bu tanığın samimiyeti üzerine duracak değilim. Gereksizdir. Yargılama biçiminden de anlaşılacağı gibi sorun kişisel bir sorun değildir. Çünkü suçlanan kişiler değil, Yunan Komünist Partisi'dir. Bu parti bir casusluk şebekesi ise bu durumda tüm komünistlerin birer casus olmaları gerekir. Böylece davalar tamamen gereksizdir. Suçlamalar da gereksizdir demek. Bu durumda istediğimiz kişiyi rahatlıkla suçlayabiliriz. Bu ilk bakışta kolay gibi gözüküyor ama gerçekte kimi sorumlular çıkmaza girebilirler. Yunanistan için yeni bir kan dönemi başlayabilir. Fakat Yunan Komünist Partisi'ne darbe vurmak söz konusu oldu mu, bütün bu tehlikeler göz alınabiliyor gibi geliyor bana. Ama bu partimiz için gurur vericidir. Çünkü tüm yapılanlardan şu sonuç çıkıyor. Partimizi suçlamanızın temel nedeni Yunan ulusunun çıkarları doğrultusunda yaptığı çalışmalardır. Burada bir şey daha görüyoruz. Bu suçlamayla Dünya Komünist Partileri de casuslukla suçlanmış oluyor. Yunanistan, komünist avında bir örnek durumundadır. Bu salonda tüm Dünya Komünist Partilerinin Komintern'e bağlı oldukları nedeniyle birer casusluk yuvası oldukları ile sürüldü. Ama sosyalist partiler de uluslararası bir örgüte bağlı. Bu örgütün adı Komisko'dur. Oysa hiç kimse bu partileri suçlamayı aklından geçirmedi. Buna benzer tahrikler uluslararası ilişkilerin yararına değil zararınadır. Barışa takılacak çelme de savaşa yol açar. Ama tüm dünya görüyor ve biliyor ki komünist partiler, halk demokrasileri ve Sovyetler Birliği dünya barışının kalıcı olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu çabaların samimi olmadığını ileri sürenler yok değil. Ama şu gerçek ki Atlantik Antlaşması'nın savaş kışkırtıcılığına karşın barışı sağlama çalışmalarını sözünü ettiğim bu güçler iştenlikle sürdürüyorlar. Bu davanın sonucu beni hiç ilgilendirmiyor çünkü biz ajan değiliz. Hiç kimse hayatını başkaları uğruna vermez. Salt vatanı için verir. Biz kendimizi, ulusumuzun özgürlüğüne, bağımsızlığına adadık. Bizim kuşak son yıllarda zor günler geçirdi. Yabancıların buyruğu altına girme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Kendimi savunmayı düşünmüyorum. Ben kendimi suçlu görmüyorum çünkü. Buradan Yunan ulusuna ve tüm dünya uluslarına seslenmek istiyorum. Biz ilkelerimize bağlıyız. Yunanistan'ı ve de tüm dünya ülkelerini iyi bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Ancak bunu gerçek bir dünya barışı gerçekleştirebilir. Savcı, Baçı'dan para alıyor muydun? 50, kendisi öyle diyor. Savcı, Triandafilli'nin evine gidiyor muydun? 50, Bay Triandafilli öyle diyor. Savcı, barışı silah gücüyle sağlamak olası mı? 50. Ben de size bunu soracaktım. Barış infaz mangalarıyla sağlanır mı? Başkan, Yunanistan'da ilk olarak kimler silahlandı? 50. Büyük. Çok büyük bir öykü, çok büyük bir sorun bu Sayın Başkan. Size Niko Beliani'nin söylediklerini anımsatmak isterim.